Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Merhaba arkadaşlar, ben Kobra 1.
Ben Kobra 2.
Gündemi zehirlemeye,
hak edeni sokmaya geldik.
Hepiniz Kobra'nın yeni bölümüne hoş geldiniz.
Bu hafta hadi ben sana hoş geldin diyeyim. Hoş geldin Kobra 2'cim, nasılsın?
İyi diyelim, iyi olalım modundayım. Tabii yanı başımızda bir savaş var. Ne kadar iyi olabilirsek o kadar iyiyiz. Her zaman olduğu gibi aslında.
Evet, ne yazık ki görmek istemediğimiz manzaralar yaşanıyor yanı başımızda. Aslında dört bir yanımızda senelerdir olduğu gibi diyebiliriz. Suriye'de, Afganistan'da, Irak'ta, İran'da çok benzerleri. İç savaşları, ülkeler arasındaki savaşları hepsini gördük, tecrübe ettik. Bir bu eksikti, onu da görüyoruz.
Diyebiliriz, oraya geleceğiz aslında birazdan. Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatıp Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraCobraPodcast.
Sen de tam yani koyuncan derdinde, sen burada sosyal medya derdindesin. Preyasus hesabımız CobraCobraPodcast.
Desteklerinizi bekliyoruz.
Deyip gündemimize başlayalım.
Savaşta gördük artık.
Bu da kendini önemsemek, her nesil gördü savaşı.
Evet.
Hiç savaş görmeyen nesil yok yani şu anda.
Düşündüğümüzde. Zaman yok.
Geçtiğimiz hani 2000 yılda, 3000 yılda falan savaş görmeden ölmüş bir nesil yok.
2022 yılındayız, teknoloji çağındayız, uzay çağındayız falan, hani bir tarih kitabını yaşamaya gerek var mıydı diye düşünüyorum ben sadece.
O konuda çok haklısın. O konuda çok haklısın. İkinci Dünya Savaşı gibi bir şey geride bırakmışız ve bütün dünya bunu yaşamış ve etkilerini hala görüyoruz. Hala ne yazık ki görüyoruz. Ve İkinci Dünya Savaşı'nı yaşayan insanların da büyük bir çoğunluğu hala hayattalar. O günleri hatırlıyorlar, hatırlatıyorlar. Bu hiç yaşanmamışçasına, savaş korkunç bir şey değilmişçesine hala bu konuda ısrarcı olmak deliliktir bana kalırsa.
Deliliktir bana kalırsa da.
İşte öyle deliler yönetince de böyle oluyor.
Böyle oluyor. Ne tam olarak ki. Böyle oluyor.
Neler oldu? Bir üstünden geçelim istersen.
Aslında geçelim. Neden başladığını söyleyelim istersen önce bu savaşın.
Ukrayna'nın aslında hiçbir zaman gerçek devletçiliğe dair istikrarlı bir geleneğe sahip olmadığını anlamak da önemlidir.
Demişti geçen gün bir açıklamasında. Ukrayna'nın tarihi Rus topraklarında kurulduğunu ve o toprakların Rusya'nın hakkı olduğunu düşünüyor çünkü kendisi.
Kendisi Çar soyundan mıymış?
Yani kendisi Facebook'ta Bill ve Fethet var ya.
Onu çok oynuyor.
Onu çok oynuyor. Soruyu bildim diyor, ben alacağım burayı diyor.
Fethedeceğim diyor.
Yani evet.
Ya bir de mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi herkes. Burası yok Rusya toprağıydı. İşte yok burası Osmanlı toprağıydı. Yok burası işte Büyük Britanya toprağıydı. Burası Roma toprağıydı. Gidersek oho.
Yani
sil baştan... Tekrar hepsini, bütün savaşları yaşamamız gerekir yani.
Herkesin masaya oturup mal paylaşır. Ölen babaannenin arkasından mal paylaşır gibi. Burası benimdi ama bak ondan sonra benim olmuştu. Ama böyle diye milletin birbirini iyi iyi akşama kadar.
Bu mal paylaşımı cephede değil masa başında olacaksa okeyim ben. Yani kim neresini istiyorsa paylaşsın. Yok efendim Rusya, Moldova, kim neresini istiyorsa paylaşsın. Ama işin içine silah girdiği zaman, işin içine cephe girdiği zaman, işin içine insan canı, sivillerin hayatı, çocukların... Geleceği girdiği zaman ya kimse kusura bakmasın, biz de Birleşmiş Milletler gibi kınamak zorunda evet kalıyoruz böyle insanları.
Kesinlikle kınayalım biz de bir kez buradan bu arada. Rusya'yı kınıyoruz.
Na sana Putin.
Putin'i kınıyoruz. Tüh.
Bu arada ne acıdır ki gerçekten Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in yapamadığını Pornhub yaptı veya işte araba markaları yaptı. İşte büyük ticari şirketler yaptı. İnanamazsın yani. Yani barışı sağlamak, barışı korumak için kurulmuş organizasyonlar bir savaş halinde sadece kınamakla yetiniyorlar.
Ve konuşmakla.
Ve konuşmakla yetiniyorlar. İnanılmaz bir şey bu yani. Gelmiş karşısında dalga geçer gibi Pornhub diyor ki biz Rusya'ya boykot uyguluyoruz, erişimi engelledik. Böyle dalga geçerler işte seninle Birleşmiş Milletler olarak.
İtalya Başbakanı Ukrayna Başbakanı'nı aradım ulaşamadım dedi biliyorsun.
Ukrayna Başbakanı da kusura bakmasın savaştaydım hayatım, cephedeydim, silah seslerinden duymamışım diye bir cevap verdi ona.
Savaş programımı sana göre ayarlayacağım demiş ardından da. Yani gerçekten şuursuzluk, akıl tutulması.
Yani kobralık yayılıyor bir yandan da görüyorsun.
Farkındasın değil mi?
Ardından neler oldu diye aslında adım adım her yerde anlatıldı, yazıldı. O yüzden bizim tekrar üstünden geçmemize gerek var mı bilmiyorum. Ama Rusya Ukrayna'nın üstünden geçti diyebiliriz. Biz ne kadar bu haberlerin üstünden tekrar tekrar geçmeyecek olsak da Rusya şu anda Ukrayna'yı yerle bir ediyor. Sivil halkı hedef alan eylemleri oldu. 3 tane ticaret gemisi bombalandı. Şu anda 2 tane Türk vatandaşlarının çalıştığı 2 tane gemi Ukrayna'da bir limanda ve ayrılamıyorlar. İçlerinde bir arkadaşımız çalışıyor. Onunla ilgili de anlık Twitter'dan zaten haberlerimizi yapıyoruz. Hatta Nevşin Mengü'ye de bağlanıp anlattık bakalım. Kobralardan haber atlatıyor Nevşin'cim de gözünü dört açsın yani. Koltuğunda gözümüz var, her an ayağını kaydırıp o kızıl saçlı kargalı kızın önüne biz oturabiliriz.
Yok, kendisinin yanına otururuz ya, onu kaydırmayın.
Aramıza alırız onu. Gülmekten bir şey anlatamaz zaten o muhtemelen.
Aynen. Kendisini seviyoruz. Sevgiler evet, olsun. Evet. Bu arada senin söylediklerine ek olarak Ukrayna'da da bir olağanüstü hal ilan edildi. Bir seferberlik ilan edildi. 18 yaşın üzerindeki herkes silahlandırıldı ve savaşa katılmaları mecburi bir hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hafta içinde bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil. Bizim derdimiz öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi çözelim.
Evet, sanki kendisi böyle arkadaşlar arasında konuşuyormuş da o düşüncesini de söyleyivermiş gibi bir açıklama açıkçası.
Yani hem ayranım dökülmesin hem karnım doysun.
Gibi bir şey.
Gibi bu, bir evet. Şey böyle miydi o?
Böyleydi.
İyi, peki öyle
Sayın
olsun.
Sayın Cumhurbaşkanımız söz konusu olduğunda o böyledir.
Peki. Haklı da bu arada Sayın Cumhurbaşkanımız. Çünkü ne Ukrayna'dan vazgeçebiliriz? Kendisi de bol bol İHA, SİHA, TİHA, PİHA ne varsa satıyoruz biliyorsun. Rusya'dan da işte S-400'ler, savunma sanayi ile ilgili bir sürü bir şeyler, artık isimlerini bilmediğimiz
ve
alıyoruz.
Gazımızı alıyoruz.
Gazımızı alıyoruz yani. Bir de. O yüzden gerçekten ikisinden de vazgeçemeyiz.
Haklı. Haklı. Her zamanki gibi.
İsviçre gibi tarafsız olacağız herhalde bu savaşta.
Olduk, olmuşuz.
Ama bunun yanında Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın bu tutumunu kınayan bir tweet attı resmi Twitter hesabından. Onu da geçmeyelim. Aslında Rusya'nın yaptığını dostluklarının belirlediği çerçevede kınıyorlar diyebiliriz aslında.
Hukuk çerçevesi içinde konuşacağız biz bu olayda demişler. Uluslararası hukuka aykırı bulduklarını beyan etmişler.
Harika.
Evet, arada geliyor akıllara.
Hukuk.
Hukuk.
Uluslararası olunca bir de lazım oluyor.
Lazım oluyor. Buradaki ileri çok ileri kalıyor. Uluslararası biraz geri olduğu evet. için. Yani dünyadaki bütün ülkelerin hukuk sistemleri bizimkinden geride maalesef.
Aynen öyle.
Bizimki fazla ileri kalıyor.
O yüzden orada işte evrensel hukuk normları, işte hukukun temel ilkeleri gibi şeyleri mecburen göz önünde tutmak zorunda kalıyorsun. Yoksa Türkiye'de iç hukuk sisteminde gerek yok yani.
Gerek yok. Kiev'de de büyük bir panik havası var. Çünkü gerçekten yerle bir edilmeye çalışılıyor. Putin emri bizzat ben verdim diye dedi. Açıklama yaptı.
Herkesin delisi kendine işte. Ölüsü olan bir gün, delisi olan her gün ağlar demişler.
Bu doğru. Perşembe akşamı Çernobil'in yakınlarında da patlamalar yaşandı biliyorsun ve radyasyon seviyeleri de bir anda tavana vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı da bazı açıklamalar yaptı.
Ukrayna savaş yolunu seçmedi ancak barışa dönmeyi teklif ediyor. Rus işgal güçleri Çernobil santralini ele geçirmeye çalışıyor. Birçok Rus hava aracını yok ettik. Rus güçleri Kiev yakınında bir havaalanını ele geçirdi.
Diye açıklamalarda bulundu.
Ve Rusya'da savaş karşıtı protestolar başladı biliyorsun.
Bu protestolarda da doğaldır ki 705 kişi gözaltına alındı.
Evet.
Putin gibi devlet başkanlarının yönettiği ülkelerde bu tarz şeyler tabii ki çok normal.
Ve gözaltıyla cevap veriliyor bu tarz şeylere.
Tabii protesto dediğinin zaten karşılığı gözaltıdır.
Yani bizim hiç bilmediğimiz ve uzak olduğumuz konular tabii ancak izleyebiliyoruz.
Tabii bizde protesto da yok artık çünkü.
Tabii. Yani, gerek yok çünkü her şey yok. Dört dörtlük yok, olduğu için gerek yok.
Her şey Cumhurbaşkanımızın olmasını istediği gibi olduğu için ne protestoya gerek var ne de zaten protesto olmadığı için gözaltı aşaması da artık gelinmiyor.
Aynen öyle.
Huzur gelinse içinde de yaşıyoruz.
Arıyoruz Haluk Levent'i, çözüyor bütün dertlerimizi.
Çok kötüsün. Bu konuyla ilgili de demişler ya, Haluk Levent'i gönderelim aralarını bulsun diye. Yok, Putin'le anlaşamazlar, zor.
Zor zor. Belki bir şarkı falan söyler ama kendine getir onu. Grup Yorum biliyorsun Moskova'da konserdeymiş dün gece.
Sosyalizmin başkenti Moskova'da büyük konserimizi gerçekleştirdik, ne mutlu bize.
Açıklamasında bulunmuşlar bugün Twitter üzerinden. Geçmiş olsun diyelim kendilerine.
Kendilerine tabii ki geçmiş olsun diyelim. Ukrayna'nın tabii ki komşu ülke olarak Türkiye'den talepleri oldu bu süreçte. Neler talep etti Ukrayna? Boğazların Rus gemilerine kapatılmasını talep etti. Aynı zamanda Rus tarafına yaptırımlar dayatılmasını da istedi. Türkiye'nin tarafsız kalmaması gerektiğini söyleyen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi,
"Nükleer silah sahibi bir devlet ilk kez açık savaş başlattı. Ukrayna'ya yardım edilmesini istiyoruz. Savunma kaynaklı askeri yardım istiyoruz, mali yardım istiyoruz," dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Türkiye Ukrayna'nın mücadelesini destekliyor," dedi. Ama
canı gönülden
isteklere karşılık verip vermeyeceğini bilmiyoruz.
O işte ondan.
Can gönülden.
Tabii.
İşte kimisi manevi olarak yanında olmayı seviyor.
Kimisi işte boğazı kapatıyor, işte asker gönderiyor, yardım gönderiyor falan öyle. Biz canı gönülden destekleyenlerdiniz.
Çok doğru.
Ama öyle. Çok veren maldan az veren candan derler.
Bizde de yok şu an o yüzden.
Tabii hiç yok.
Bizde olsa iki katını gönderir.
Tabii ki öyle.
Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.
"Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir,"
dedi. Canı gönülden destek bu da.
Bu da tabii Twitter üstünden ve canı gönülden. Bu arada Türk Dışişleri Ukrayna'yı canı gönülden desteklemekle kalmayıp vatandaşlarıyla ilgili de çok ciddi endişelendi ve kaygılandı biliyorsun. Eminim ki bütün dışişleri çalışanları şu an harıl harıl orada yaşayan Türklerin bir şekilde kendi başlarının çaresine bakıp ülkelerine dönebilmeleri için harıl harıl dua ediyorlardır. Buna adım gibi eminim yani. Çünkü bu süreçte Türk Hava Yolları bilet fiyatlarını 7-8 katına çıkarttı. Kimsenin sesi çıkmadı. Bu insanlar nasıl geri getirilecek, ne yapılacak dendi. Bu sorular sorulurken Ukrayna Büyükelçisi'nin Türkiye'ye geri döndüğünü gördük. Bunlar yaşanırken, bu soruları sorarken. O yüzden aynı Cumhurbaşkanımızın desteği gibi dışişlerinin de Ukrayna'da bulunan öğrencilere, vatandaşlarına canı gönülden hayır duaları var, kurtarma niyetleri var. Kurtulmalarını canı gönülden diliyorlar diye düşünüyorum.
Bugün Cuma itibariyle 2 tane otobüs kaldırılmış Ukrayna'dan havayolu kapatıldığı için.
Herhalde ama bu şey, Ukrayna'ya gidiyorum ben, Türkiye bir diş hekimi kaybetti, Ukrayna amele kazandı tweet'i atmayanlardır muhtemelen.
Muhtemelen.
Bu tarz tweet atanları Hilal Kaplan Hanım asla geri getirilmemesi gerektiğini söyledi. Çünkü öyle buyurdu yani. Tabii.
Hanımefendi öyle diyorsa öyle olur.
Öyledir.
Şimdi tabii bütün bunlar olurken Ukrayna'da boğazları kapatın lütfen diye ricada bulununca Türkiye'de bir Montre Boğazlar Sözleşmesi gündeme geldi. Ki biliyorsun kendisini geçtiğimiz aylarda da sıkça konuşmuştuk.
Emekli amiraller bildirisi yayınlanmıştı biliyorsun bu konuyla ilgili ve yani bu generallerin de söylediği gibi Montre Boğazlar Anlaşması'nın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk aslında bugünlerde.
Zaten sahip çıkıldı biliyorsun AKP'li Çelik.
"Türkiye Montre'nin objektif hükümlerini uygulayacaktır,"
dedi. Yani darbe bildirisiydi Montre 3 ay önce biliyorsun ama
şimdi objektif hükümleri oldu.
Evet.
Öyle ama bakış açısı perspektif değiştiren, gündeme ayak uyduran, zamanın ruhunu canlı tutan bir dönemde yaşıyoruz o yüzden.
Bir de neye karşı bunu söylediğimiz de çok önemli. Şimdi Kanal İstanbul yapılmasın çünkü Montre var dersen Montre bir darbe bildirisi haline dönüşebiliyor. Kanal İstanbul'da yapılsın ama Montre'miz de vardır bu arada dersen belki düşünülür.
Evet, iyi bir şey de denebilir.
İyi bir şey bu, senin de dediğin gibi objektif hükümler olabilir.
Şimdi sen çok esprili bir yerden gidiyorsun ama Montre'nin objektif hükümleriyle ilgili şöyle bir dipnot paylaşma gereği duydum.
Tabii paylaşalım.
Montre'nin objektif hükümlerini uygulayabilmek için öncelikle Ukrayna'da ne yaşandığını doğru tanımlamak gerekir. Yani orada bir savaş var diyebiliyorsan evet Montre'nin objektif hükümlerini uygularsın. Ama şu anda oradaki bir askeri müdahale, işte bir çatışma veya işte farklı bir şey olarak nitelendiriyorsan ne yazık ki Montre'nin objektif hükümlerini uygulama şansı pek kalmıyor elinde. O yüzden de Ukrayna-Rusya arasında yaşanan şeyin ne olduğunun bütün dünya işte devletleri ve devletler üstü kuruluşları tarafından doğru tanımlanması lazım. Ona göre bir aksiyon alınması lazım diye düşünüyorum.
Katılıyorum.
Beni de kim dinledi bilmiyorum.
Dinlenmiş.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri biliyorum. Putin'in telefonu kapattı. Kınadı tüh sana dedi. Kapattı Putin'in telefonunu. Bizi açtı onu dinliyor şimdi.
Ve bütün bunlar yaşanırken Putin Rusya'daki büyük şirketlerin ve işletmecilerin temsilcileriyle toplantıdaydı. Bu da enteresan geldi bana. Yani
niye daha önce hiç görmediğim bir şey mi? Yani ülke savaştayken devlet başkanının büyük şirketlerin patronlarıyla buluşması. Neyi enteresan geldi yani.
Yorum yapmıyorum.
Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu. Tüm denemelerimiz boşa çıktı. Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor. Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırız.
İşte kendi kendini geçindirebilecek temel gücün varsa zaten, öyle bir ekonomin varsa yaptırımlara da hazırız diyebilirsin yani.
Diyebilirsin. Ne o yaptırımlar?
ABD ve Britanya'nın açıkladığı yeni yaptırımlar daha önce uygulamalarla bir arada değerlendirildiğinde Rus bankalarının çoğunun iki ülkede de sahip olduğu varlıklar dondurulmuş olacak. Avrupa Birliği ise finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ve kişilere yönelik olmak üzere ek yaptırımları kabul ettiğini duyurdu.
Biden da bir açıklama yapmış.
Salı günü 4 bankaya daha bloke koyuyoruz. ABD'de sahip oldukları her varlık dondurulacak. Buna Rusya'nın en büyük ikinci bankası da dahil
demiş.
Müttefiklerimizle beraber Rusya'nın yüksek teknoloji ithalatının yarısından fazlasını keseceğimizi tahmin ediyoruz.
İyi niyetli bir tahmin.
Rusya'nın dolar, avro, sterlin ve yen cinsinden iş yapma kabiliyetini sınırlandıracağız
diye açıklamalarda bulundu. Dikkatimi çeken bir şey oldu. Putin'in Amerika'daki mal varlığını açıklamıyorlar. Olmadığından mı yoksa başka bir sebepten mi?
Bu arada da dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi Türk lirası oldu.
Evet.
Savaşa en çok karşı olan para birimi demek istiyorum ben. O yüzden düştüm.
O yüzden tabii
ki. Bir tepki
ki.
Olarak.
Yani savaş varsa ben yokum dedi.
Aynen.
Ben düşerim abi. Savaş beni düşürüyor. Ben hiç bana gelmiyor savaş dedi yani.
Tabii bununla birlikte ülkemizde de konuşulmaya başlandı.
Yani bu. Savaşa giren Rus rublesinden bile daha fazla değer kaybetmeyi başardığı için
tebrik Türk lirasını, etmek lazım.
Evet, Türk lirasını bu duyarlı tavrından dolayı tebrik etmek lazım. Birleşmiş Milletler'in gösteremediği tepkiyi gösterdi yani kendisi.
Kesinlikle, yerli bir olarak.
Erdoğan bu konuyla ilgili yine Cuma günü bir açıklama yaptı.
NATO Ukrayna konusunda daha kararlı olmalıydı. Bugünkü görüşme kınama cümbüşüne dönmemeli.
Dedi.
Haklı.
Gerçekten haklı. Şaka gibi. Yani Cumhurbaşkanımız çok uzun bir süreden sonra toplumun tamamının hemfikir olabileceği bir cümle söylemiş olabilir gerçekten.
Hani NATO'dan anladığım kadarıyla bir savaş bekleniyor. Fakat bu savaşın NATO'dan savaş bekliyoruz denince beklenecek bir şey değil ya bu, hani geri dönüşü, yaptırımları, yaşayacak ülkelere olan bunun etkileri.
Yani savaşın kazanının olmuyor oluşu.
Olmuyor oluşu. Her şeyin düşünülerek verilmesi gereken bir karar ya bu. Evet, haklı, katılıyorum. Daha kararlı olmalı ama savaş da değil yani.
Başka yapması bir şekilde çözülmeli şey. Bu iş yani. Bir şekilde çözülmeli ama. Bu arada ne yazık ki dünyanın her yerinde neredeyse şu anda bu tarz savaşlar oluyor. Yani daha geçen Suriye'de neler yaşandı, Afganistan'da neler yaşandı. Azerbaycan-Ermenistan arasında neler yaşandı, anlatabiliyor muyum? Yani NATO onu yapsın, Birleşmiş Milletler bunu yapsın değil. Burada artık bu işte Putin gibi devlet başkanlarının yönettiği ülkelerin vatandaşlarının da bir şey yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani dünya Putin ve benzeri liderler tarafından yönetilmeye devam edildiği sürece bu işin içinden çıkamayacağız biz ne yazık ki.
Gibi gözüküyor.
Ne yazık ki yani.
Bu arada Afganistan demişken aklıma geldi. Taliban da Rusya'yı barışa davet etti. Taliban da kınadı.
Taliban da kınadı yani Rusya'yı.
Evet.
İnanılmaz.
Yaşadığımız çağın deliliğini anlatıyor yani.
Aynen gerçekten. Öyle. Post-truth. Tam post-truth yani. Tam. Haftanın tek cümlelik fıkrası.
Karikatür dergisi gibi.
Hakikaten öyle yani. Bir karikatür dergisinde yaşıyor gibiyiz.
Gerçekten.
İnanın ama böyledir işte yani. Boşuna atasözümüzde dememişler bir deli kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış diye. İkinci Dünya Savaşı da aynısı işte. Delinin biri çıktı Hitler diye. Dünyanın altını üstüne getirdi gerizekalı. Al işte sonunda böyle bir hala işte dediğim gibi
şeylerini
evet çalışıyoruz yani. Hala yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Birinci Dünya Savaşı desen öyle. Manyağın birisi çıktı. Bir devlet başkanı öldürdü. Haydi bakalım savaş.
O bahanesi tabii.
Tabii ki öyle yani ama çok acayip. En son artık biz bölümü çektiğimiz anda yani Cuma akşamı tekrar Ukrayna Devlet Başkanı ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım çağrısı yaptı Putin'e. Vallahi Allah sonumuzu hayretsin.
Gerçekten hayretsin. Putin de bunu dinlesin diyeceğim ama Putin de Ukrayna ordusuna seslendi biliyorsun. Yönetimi ele geçirin, sizle daha iyi anlaşırız dedi.
Aynen öyle, darbe çağrısı yaptı orduya.
Bu da hiç masaya oturacak gibi bir halde olduğunu göstermiyor açıkçası.
Bir de zaten Putin'le oturduğun masalarda çok konuşamıyorsun Putin'le 1.5 kilometre olduğu için aranda mesafe. Çok yani masaya oturmak da bir şey değiştireceğini zannetmiyorum Putin'le.
Doğru. Bu arada Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliği de askıya alındı. Oylamada 44 ülke karara kabul oyu verirken Rusya ve Ermenistan red, Türkiye ise çekimser oy kullandı. Azerbaycan ise oylamaya katılmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ama zaten böyle beyanları vardı. Ve o politikada da hareket etmeye devam ediyor.
İşte ne şişansı ne kebap.
Haklı ama haklı. Onun da yapacak bir şey yok haklı. Bu arada. Haklı.
Haklı. Kebap Türkiye'mizin turist magnetlerinden birisidir. Her gelen turistimiz kebabı çok sever. O yüzden şişide kebabı da yakmamak bir Türk mutfağı geleneğidir. Emine Hanım o kadar Türk mutfağında üstat bir karakter olarak sevgili beyefendiye de şişide kebabı da yakmamayı muhakkak öğretmiştir diye düşünüyorum. Evet, savaşla ilgili söyleyeceklerimizi söyledik diye düşünüyorum. Tabii ki söylemek istediğimiz çok daha fazla şey var. Özellikle Putin'e ama kendisinin kulağına gideceğini düşünmediğimiz için o kadar da vakit kaybetmeyelim. Ve haftalık gündemimize başlayalım.
Başlayalım çünkü yavru kobralarımıza vermiş olduğumuz bir söz var. Her ne koşulda olursa olsun elimizden geldiğince yapacağız dedik.
Gülmeye ve güldürmeye çalışacağız dedik.
Bugün de aslında ihtiyacımız olan günlerden biri. Ve tabii bütün etkilenenlere, Ukrayna halkına geçmiş olsun diyelim.
Diyelim.
Ve yok gerçekten herhangi bir şey için birilerinin ölmesi bana çok korkunç geliyor.
Yani şiddet hiçbir şeyin çözümü değildir. Hiçbir şeyin çözümü değildir. Bunu hala anlamamış olmamız bu zamanda çok üzücü gerçekten. Bu konuda haklısın. Ukrayna'daki bütün yaşayan, bu savaşın acılarını çeken herkesin acılarını paylaşıyoruz. Yanlarındayız. Putin'i de kınıyoruz Birleşmiş Milletler gibi buradan. Tüh sana Putin diyoruz.
Ve yaptırım uyguluyoruz. Kendisinden bir daha hiç bahsetmeyeceğiz bu savaştan sonra. Reklamını yapmayacağız.
Diyorsun.
Akıl hastanesine kapatılırsa söyleriz.
Ben de ayı serbest bırakacağım, gideceğim bir hayvanat bahçesinden. Tepki olarak, boykot olarak. Ayılara özgürlük.
Hak ediyor.
Ayılara binilmesin. Lazımsa illa böyle parmaklıklar arkasında bir şeyler görmek istiyorlarsa Putin çok müsait. Kendisini soyalım.
Koyalım.
Koyalım. Orada ar, ar, ar. Kim ne istiyorsa savaşsın kendi kendine. Savaşmak isteyen birkaç kişiyi de koyalım yanına. Onlar orada savaşsınlar.
Oo, biz de kestane atalım.
Hadi Türkiye gündemine geçelim.
Bir hadsizlik haberiyle başlayalım istersen.
Lütfen buyurunuz.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Covid-19'a yakalanmış. Kınıyoruz.
Kınıyoruz kendisini. Biz en son Sayın Cumhurbaşkanımızın üstüne kimsenin, hiçbir devlet başkanının Covid-19'a yakalanmamasını salık vermiştik.
Evet.
Danimarka Kraliçesi'nden sonra İngiltere Kraliçesi de Covid-19 olmuş.
Kraliçeler dikkat etsin kendilerine. Yani 21. yüzyılda sınanamadılar ama koronayla sınanıyorlar.
Diyorsun. Demokrasi bir şey yapmadı ama Covid'den ayakları kayabilir hepsini.
Gerçekten. Ve bu hadsizlikten dolayı tabii.
Haluk Levent'ten bahsetmeden olmaz, bu haftanın gündeminde kendisi bolca yer aldı. Bütün masaları oturtuldu, kaldırıldı.
Kesinlikle. Arabulucu.
Arabulucu. Migros işçileri için arabuluculuk yaptı. Tüm sorunların çözüldüğünü bildirdi. Direnen Migros işçilerinin kazandığını, atılan tüm işçilerin geri alınacağını ve ücret artışı yapılacağını duyurdu.
Ve fotoğrafta da sadece kendi gülüyordu zaten. Ve işçileri tebrik ederiz. Direniş her zaman kazandırıyor da diyelim.
Aynen öyle. Diğer direnmeye devam eden bütün çalışanlarımıza, işçilerimize, emekçilerimize de buradan selamlarımızı gönderelim.
Herkes birlik olup direnirse işte neler neler değiştirilebilir.
Dedin. O zaman Bertolt Brecht'ten şuraya bir kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz
diyelim.
Diye de eklemek tabii ki mecbur oldu.
Mecburidir. Bunu sürekli duyuracağımızı söylemiştik biliyorsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5000 yeni taksi teklifi 13. kez reddedildi. Haluk İstanbul'da. Levent aranıyor. Haluk Levent bu masaya da
ne lütfen. Otursun lütfen.
14. kez reddedilmesin.
2500'de anlaşsınlar diyorsun.
Olmadı 3000.
Yetmez ama evet.
Alışkınız.
Ağzına yetinmeyi bilen bir millet izliyorsun.
Kesinlikle.
İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun diyelim bu taksi haberine de tabii ki.
Abdurrahman Dilipak bu hafta yine ilginç bir köşe yazısıyla aramızda. Kendisi 2023 yılında olacaklara ilişkin dikkat çeken bir yazı yazmış.
Seçim yok, kamuoyu yoklaması yok, ahiret anlayışı yok. Tanrınızı kendiniz üretecek, onunla arkadaş olacaksınız. Bu dünyanın sonu bunların yüzünden gerçekleşecek. Ve o sonu hiçbir mümin görmeyecek. 2023 muhtemel bu fitnenin zirve yaptığı yıl olacak. Tedrici bir rahatlama bu süreçte söz konusu olsa da yeni bir nizamın inşasının başlaması için 2025'i beklemek gerekecek. Gerçekten böyle bir dünyada yaşamak ister misiniz?
Diye sormuş.
Kendisinin 2023'ü bu şekilde tarif etmesi öncelikle beni bir endişelendirdi. Tam muhalif olmuş galiba artık.
Ben anlamadım, takip edemedim yani ne dediğini. Kendim sesli, yüksek sesli okuyan ben olmama rağmen hiç anlayamadım. Yani nece 2023'te herkes kendi tanrısıyla
arkadaş
olacak. Arkadaş olacak. Dünyanın sonu bu yüzden mi gelecekmiş?
Ve hiçbir mümin bunu göremeyecekmiş. 2023'te bu fitne zirve yapacakmış. Yeni bir nizamın inşası da 2025'te başlayacakmış. Bu sefer çok erken tarihler.
Ne demek bu 2025'ten sonra mümin kalmayacak mı dünyada demek?
Galiba o demek. Çünkü herkes kendi tanrısını kendi üretecekmiş.
Hayır, çünkü o günleri hiçbir mümin görmeyecek diyor ve 2025'te başlayacak o günler diyor.
Ha.
Son 3 sene müminlerle geçireceğimiz. Gül sen gül. Ahiret günü sen güneşin şeyinde, cehennem ateşinde cehir cehir yanacaksın. O zaman da onlar sana gülecekler.
Görürsün. Ama ben kendi tanrımı üretip onunla arkadaş olacağım için belki bir kıyak mıyak bir şeyler yaptırabilirim.
Diyorsun. Haluk Levent'i koyarsın araya. Beni de alabilir misiniz bu gölgeye diye. Haluk Levent sana buluculuk yapar sana.
Ama ben de anlamadım Abdurrahman Bey'in ne demek istediğini. Keşke kendisi aramızda olsaydı da bize şunu demek istediğini.
Çok eğlenirdik.
3,5 saat anlatsaydı.
Çok eğlenirdik.
Eğlenirdik. Geçmiş olsun diyelim, ne diyelim?
Ne diyelim?
Ne denir buna? Böyle bir dünyada yaşamak istemiyoruz ama Abdurrahman Bey, onu söyleyelim.
Evet, tabii ki öyle.
Biz 2023 yılını hayallerimizdeki gibi yaşamak istiyoruz.
Turkuaz bir yıl görmek istiyoruz 2023'te.
Kesinlikle.
Ülkemizde biliyorsun basın özgürlüğü son günlerde tavan yapmış halde. Hele ki vatandaş gazeteciliği dendiğinde bir numarayız. Şimdi gidelim bir vatandaş gazeteciliği haberine.
Gidelim bakalım.
Trabzon'daki Heyelan'da zeminin yarısı kayan binanın yıkılması riskiyle karşı karşıya kalması üzerine bir vatandaş bu durumu basına haber verdi. Basının olay yerine intikal etmesi sonrası belediye başkanı Ali Aydın vatandaş Eyüp Emin Erdoğan'a saldırdı, bayağı tekme tokat girişti tabiri caizse. Ve bunun üzerine de dayak yiyen vatandaşa kaldırımı işgal ettiği sebebiyle bir de 500 lira da ceza kesmiş belediye.
Hak etmiş. Kaldırımda dayak yemeyeceksin. Biraz ileri gidelim diyeceksin yani.
Gel şurada benim özel mülküm var, tabanının yarısı kaymış. Gel orada da kimseyi rahatsız etmeyelim kamusal alanda diyeceksin.
İşte basın özgürlüğünün yine ödülsüz bırakılmadığı bir gün.
Aynen öyle. Madem A Özgür Basın'dan girdik, A Haber'den devam edelim. En özgür basınımız.
Muhteşem bir program vardı bu hafta. Ben ilgiyle takip ettim.
Haberleri nasıl istiyorlarsa veriyorlar yani.
Evet.
Gerçekten öyle işte. Dolar 8 lira oluyor. Onlar diyor ki yarım dolar 4 lira.
Ne diyebilirsin ki?
Basın özgürlüğü. Hiçbir şey diyemez.
Hiçbir şey.
Diyor ki enflasyon diyor %1'den %4'e çıkmış. 4 kat artmış fiyatlar diyor. Ne diyor? Hiçbir şey diyemiyorsun. Diyorsun ki basın özgürlüğü. Ne oldu? A Haber'e konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen.
Doğalgaz faturam elektrik faturamın 2 katı. Ne yapalım? Ödeyeceğim mecbur.
Diye dert yanmış.
Mecbur. Sen ödeyeceksin de biz ne yapacağız? Halk ne yapacak?
Onlar da ödeyecekler mecbur.
Mecbur.
Gerekirse kredi çekecek, gerekirse borç alacak.
Geçen hafta söylediğimiz gibi.
Yastık altındaki altınları çıkaracak, bir şekilde ödeyecek yani. Kaldıysa tabii.
Kaldıysa. AKP Genel Başkan Yardımcısı faturalarını ödeyebiliyor ama İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı araştırma elektrik faturalarının son 4 yılda %300 oranında arttığını ortaya koymuş. Buna göre 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama elektriği 2018 yılında 105 lirayken şu an 408 liraya çıkmış durumda.
Yani 300 katı. Yani.
300 katı artmış durumda. Geçmiş olsun hepimize yani.
Matematik başta olmak üzere.
Evet.
Buradan Arşimet'i de rahmetle analım.
Bazı şeylerin kaldırma kuvveti vardır.
Madem matematiğin vefatından bahsettik, AK Partili milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nu da anmadan geçemeyeceğiz. Kendisi çünkü... yani
komik birey.
Komik ya gerçekten.
Evet.
Diyor ki
Fransa'da 150 euroya yapılan alışveriş %7'lere varan enflasyon sebebiyle artık 750 euro. %7 yani 7 kat artmış fiyatlar.
Diyor.
Sunucu Hanım da uyarıyor yani.
Diyor ki bu matematik işleminde bir hata mı var acaba diyor. Yok diyor ya işte tamam diyor yani. Böyle diyor işte %7 diyor 7 katı diyor. Benim diyor arkadaşım yaşıyor orada bizzat o söyledi diyor ya. O diyor alışverişe gidiyor her hafta diyor TÜİK gibi. Her hafta listesi varmış gidiyormuş. Anlatabiliyor muyum? Bakmış demiş ki 7 katı ya %7 enflasyon var burada demiş yani.
Evet. Kendisi sonra bir açıklama yaptı tabii bu matematiğin vefatı çok konuşulunca.
Oran hesabıyla kat hesabının birbiri ardına söylenmesi vesilesiyle bir laf sen söz ile bizim niyet ve kastımız arasında iki farklı konunun ifadesi bağlamında birbirine geçişkenlik nedeniyle bir yanlış ifade söz konusu.
Diye Türkçeyi de. Matematikten sonra Türkçe'ye de el atmayı uygun görmüş beyefendi.
Anlamadık yani, anlamadım açıkçası.
O da anlamamış olacak ki.
Yani bir hata söz konusu oldu demek bu kadar mı zor?
Yani ya yanlış yaptım kusura bakmayın.
Demek zor.
Ama işte arkadaşım 7 katı dedi bilmem ne dedi deyince o öyle oluyor işte.
Neyse geçmiş olsun diyelim, ne diyelim.
Kime, Fransızlara mı? 7 kat arttın onlar çünkü yani onlara onlar demek düşünsün. Lazım. Bizde ne 3 katı falan artıyor alt tarafı. Türkiye'de benzine son 6 ayda %116 zam geldi. Eylül'de 7.74 olan benzin Ocak'ta 14.06, Şubat'ta 16.75 oldu.
Evet ve çok yüksek bir zam geldi açıkçası bu sefer. Hep böyle kuruş kuruş gelirdi ya, 1 lira 60 kuruş geldi. Korkunç.
%116 ama bak 7 kat değil.
Evet.
Ya 1.16 kat.
O yüzden olumlu diyelim.
Olumlu.
Hala
Fransa gibi değil. De olabilirdik.
Olabilirdik. 750 euroya da çıkabilirdi.
Aynen öyle.
16.75.
Hayırlı uğurlu olsun.
Biraz dolduracağız.
Toplu taşımaya bineceğiz.
Bu bolluğundan nasıl faydalandıysak bu
yokluğu da evet birlikte çekeceğiz.
Birlikte çekeceğiz, yapacak bir
aynen
şey
aynen öyle. Zaten de vatandaşımız biliyorsun benzini litreyle değil parayla hesaplıyor. Yani 100 liralık tabii. Koy, 200 liralık koy. O vardı bir röportajda işte ben 50 liralık dolduruyorum benim için bir şey değişmedi. Hep hala 50 liralık koyuyorum diye. Ve bana zam gelmedi diyor.
Koysun yani. Şimdi eve kadar gidebilir belki.
Belki. Benzinlikten eve kadar
gidiyoruz. Eve kadar götürür belki.
Hazır tabii ki bu işte enflasyon deyip duruyoruz. Fransızların başında bir bela. Fransız kardeşlerimizin burada yanında olduğumuzu da belirtelim.
Ayrıca Amerika'nın ve keza bütün Avrupa'nın başında tabii, bir bela şu bela. Anda.
Hamdolsun bizde o kadar değil. Bağımsız ekonomistlerce kurulan ENAG bunun tersini söylüyordu biliyorsun ki. TÜİK'in %48.67 olarak açıkladığı 12 aylık enflasyonu %114.87 olarak duyurmuştu. TÜİK bunun üzerine ENAG'ın yayınlarının durdurulması için mahkemeye başvurdu.
Tabii ki.
Tabii ki.
Sen nasıl olur da iki katı bulursun.
Diye.
Ve bu haftada ENAG için bir vergi incelemesi başlatılmış. Didik didik aranıyorlar. Geçmiş olsun. Doktorlar da eylem yapmaya, şiddet görmeye devam ediyorlar maalesef. Onların artık tedavi etmek gibi çeşitli şiddet biçimlerine maruz kalmak görevlerinin bir parçası. Haline geldi uzun zamandır.
Geçtiğimiz günlerde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan nöroloji uzmanı Dr. Ebru Ergin farklı bir ilaç yazmadığı gerekçesiyle hastası tarafından şiddete uğradı. Kafası masaya ve duvara vurulan doktor çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.
Korkunç, korkunç bir gelişme yani bu.
Bu gelişme üzerine Bakan Koca
şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek dedi.
Uzun sürelerdir de görmüyordu zaten Sayın Bakan demek istiyorum ben.
Ben gözünü kapatacak gibi algıladım.
Yani bakanın baktığı yerde zaten görünmüyordu şiddet suçluları. Herhalde onun periferisine girmiş olacak ki bu şiddet suçluları. Bakan Bey
biraz daha çevirecek.
Biraz daha çevirecek kafasını. Uzun süreler görmeyeceği bir noktaya bakmaya devam edecek gibi geldi bana.
Bana da öyle geldi açıkçası. Hiç doktorların da içini ferahlatacak bir açıklama.
Kesinlikle öyle.
Gönül rahatlıklarıyla işlerine devam edebilirler açıkçası bakanın bu açıklamasından sonra. Güzel bir haberle devam edelim istersen şimdi. Uzun yıllardır görmediğimiz bir hoşgörü ve tabii ki Bakan Nebati'den geldi. Mizah dergisi Uykusuz'un kendisi hakkında hazırladığı kapağı
çok zekice ve komik buldum
dedi.
Ne güzel, bak bu hafta bakanlarımızın bakıp bakmadığı yerleri bir kez daha görmüş olduk. Ekonomi Bakanımız da
Uykusuz okuyormuş.
Evet.
16 Şubat tarihli kapakta Altın Günü'ne katılan Bakan Nebati görülüyor ve
"Madem gün yapıyorsunuz altınları ilk önce ben toplayayım."
diyor.
Tabii ki Bakan Bey oturduğu yerde uykusuz okurken diğer bir mizah dergisi olan Leman ise kağıt bulamadığı için ekonomik nedenlerle bu hafta dergi basamayacağını duyurdu. Güler misin, ağlar mısın?
Bu arada kendisinin de haberi olsun diyelim. Bu hafta Melik Gökçek'ten enteresan açıklamalar geldi.
AK Parti İstanbul'da şu anda tekrar 6 puan önde. Ankara'da da öndeyiz. Şerefimi temin ederek söylüyorum.
diyerek pek de ciddiye alamayacağımız bir teminat öne sürmüş gibi geldi bana.
Ve neyin önünde? Yani Doğu Perinçek'in partisinin önünde olabilir.
Doğru söylüyorsun. Evet, 6 puan önünde demiş ama hangi partinin
önünde söylememiş.
Söylememiş. Belli ki bazı partilerin 6 puan muhakkak önündedir. Melih Bey de zaten şerefini temin ettiyse
kesinlikle 6 puan öndedir.
16 puan önde olma ihtimali bile vardır yani.
Kesinlikle. Daha önemli ne olabilir?
Bu hafta haber kanallarının kadrolu MHP savunucularından Metin Özkan'la ilgili çok ilginç görüntüler ortaya çıktı. Buluştuğu bir hanımefendinin çantasındaki dolarları cebine attığı
görüntüler yayınlandı.
Yeni Çağ TV'nin iddiasına ve diğer birkaç siyasetçinin ve gazetecinin daha iddiasına göre diyelim.
Diyelim.
Görüntülerde gördük gerçi. Ben bayağı benzettim Metin Özkan'a.
Kendisi montaj dedi ama. Kurgu sanatı.
Metin Bey de öyle.
Montaj.
Montaj kendisi.
Katıldığı tartışma programları da montaj.
Öyle görünüyor zaten.
Yani.
Bu olaya tabii ki bir de haber yasağı geldi. O yüzden çok konuşamayacağız.
O da enteresan mesela.
Enteresan. Yani... Metin Bey'in Bahçeli'nin danışmanı olduğundan, hanımefendinin İyi Partili olduğu için bundan çekinerek dava açmaktan korkup daha sonra dava açmasından falan bahsedemeyeceğiz ne yazık ki. Bu haberleri veremeyeceğiz dinleyicilerimize. Çünkü
yayın hesabı.
Aynen öyle.
O zaman veremiyorsak diğer haberimize gidelim. Bu verilemedi çünkü.
Haftanın tek cümlelik fıkrası bir sonraki haberimiz.
Aynen.
Toplu taşıma şoförlerine verilecek öfkeyle başa çıkma eğitimi projesinin imza töreninde kavga çıktı. İmzalar atılamadı.
Öfkeyle mücadele ne yazık ki yarım kaldı.
Yarım kaldı. Öfkeyle mücadele başlamadan bitmiş oldu.
Öfkeli şoförler biliyorsun. Çok tabii. Güzel film olur bu.
Hızlı bunu ve öfkeli bile.
Aynen.
Hızlı ve öfkeli YTT biliyorsun.
Yani enteresan böyle bir eğitimde ne gibi bir kavga çıkmış olabilir. Tabii bu da enteresan ama.
Sen o kalemle atacaksın imzayı, ben bu kalemle atacağım. Önce ben atacağım, ben seni sollayıp atacağım.
Gibi.
Gibi.
Herkes çok öfkeli ama. Herkes. Buradan bunu çıkaralım yani.
İşte hepimizin öfkeyle başa çıkma ihtimali almaya ihtiyacımız var.
Aslında sadece
şu EBA TV'de, EBA TV'de verseler keşke. EBA TV'de öfkeyle başa çıkma eğitiminin verildiği gün Türkiye'de 80 milyon televizyon kırıldı falan diye bir de.
Hepimizde bir rahatlama biliyorsun. 60 milyon kutu oh. Antidepresanımız anda birer tane EBA TV'ye böyle oturacağız. Tarkan biliyorsun. En son şarkı çıkardığında 15 Temmuz darbesi yaşanmıştı biliyorsun.
Evet, talihsiz bir denk gelişti.
Şu an geçecek şarkısı geçtiğimiz hafta yayınlandı ve savaş çıktı dünyada. Gerçekten Allah kimseye Tarkan'ın şansını vermesin diyelim.
Tarkan'ın geçecek şarkısı üzerine Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu fikir beyan etme ihtiyacı duymuş.
Bazı FETÖ ve PKK'lı unsurların bu şarkıya sahip çıkmaları istihbarat birimlerince araştırılması gereken konular arasındadır
diye düşünmüş kendisi. Yani tabi. Milletvekilinin mecliste dizi izlediği memlekette istihbarat örgütü de oturur hangi şarkıyı kim dinliyor, kim paylaşıyor onu araştırır yani. Ne beklersin ki?
Yani.
Çok da şaşırtıcı bir çağrı olmamış, otursunlar şarkıya sahip çıkanları bulsun istihbarat.
Ama tabii Devlet Bahçeli Tarkan'a sahip çıktı. Sus dedi Bülent Arakoğlu'na ve onunla aynı fikri paylaşan kişilere biliyorsun. Çünkü Tarkan'ın dedesi de MHP'nin kurucu isimlerinden bir tanesiymiş.
Buradan Zillet İttifakı'na ekmek çıkmaz. Tarkan'dan Zillet'in tarzanı çıkartılamaz. Kuşkuları provoke etmenin faydası yoktur. Tarkan'dan muhalif bir figür üretme peşine düşenlere tavsiyem, önce onun Kıl Oldum Abi şarkısını dinlesinler ya da Başkası Olma Kendin Ol şarkısına tereddütsüz kulak versinler.
Demiş.
Dedi. Evet. Dedi bunları.
Bunları dedi. Ben izledim açıkçası.
Ben de izledim. O dedi açıklamalarını falan da izledim. Milletin Tarkan'ı, Zillet'in Tarzan'ı. Devlet Bey çok eğlenceli bir karakter ya.
Ve Tarkan'ın diskografisine olan hakimiyeti de beni büyüledi müthiş, açıkçası.
Büyüledi. Müthiş. Herhalde şeyde o klasik bir arabası var ya, on Tofaş, onda herhalde Tarkan kaseti takıp dinliyor beyefendi. Karma biliyorsun.
Olabilir, Karma dinliyor.
Ama Devlet Bey'e hatırlatmak isterim ki Karma is a bitch.
Bu arada.
Devlet Bahçeli evrenin sırlarına hakim bir birey. Yani ermiş bir insan. Geçen hafta Çelakıl. Ömer Çelakıl esprisi yapmıştık. Bu hafta Devlet Bey bu espriyi duymuşçasına bir açıklama daha yaptı.
Şifreleri çözmeye devam ediyor.
Adeta Dan Brown yani. Böyle bir şey olamaz. Yani Da Vinci'nin şifresini versen hiç Wordle gibi ikinci sırada şak. Kasamı açılacak bilmem mi, götür Devlet Bey şak tak tak, tak çözsün tak. Şifreleri. 10 dakika.
Ne demiş?
Bu biliyorsun muhalefet buluşması 6 kişiden oluşuyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde 6 ok amblemi ya. Oradan böyle bir bağlantı kurup demiş ki.
6 rakamını ters çevirirseniz 9 rakamı ortaya çıkar. Mesele bakmak değil, görmek. Biz 6'ya bakınca yuvarlak masa çevresinde kurulan kumpası, 9'a bakınca huzuru, 9 ışığı görüyoruz.
Dedi.
Demiş.
Dedi bunu da bizzat dedi, izledi.
Dedi dedi.
Dedi yani eline de bir kart almış. 6, 9 çevirip oynuyor onlarla.
Devlet Bey ama Muhammed Emin Akbaşoğlu kadar matematiğe ve sayılara hakim bir birey gerçekten.
Öyle öyle. Süleyman Soylu'yu bile bu konuda zorlayacak bir hakimiyet hatta. Kılıçdaroğlu da bazı açıklamalarda bulundu.
Genelde şöyle söyleniyor. Bunlar asla gitmez. Ne demek asla gitmez? Onları tıpış tıpış milletin iradesiyle göndereceğiz. Gitmezler lafını kullanmak kadar yanlış bir şey yok. Niye gitmesinler? Dünya kime kaldı?
Demiş.
Tamam, giden gidecek de kim gelecek? Geliyor, gelmekte olan. O konuyla ilgili de Kılıçdar Bey'in pek açık ve net bir tavrı yok biliyorsun. Gelmekte olan gelecek gidenin ardından diyor kendisi sorulduğunda. Yani dünya tabii ki kimseye baki kalmadı. Ama işte gelen de gideni aratmadı ya hep.
Evet.
O da bir insanı korkutmuyor değil tabii ki, ne yazık ki.
Gelen gideni aratmasın diyelim.
İnşallah.
Bir de kim gidiyor, kim kalıyor bilmiyoruz.
Ama gelenin gitti. Pandemi ayol. Kim olacak?
Ha, pandemiden bahsediyor.
Tabii Tarkan'ın şarkısı gibi. Tabii,
doğru doğru. Çık
elbet diyor. Tabii biz de pandemiden bahsediyoruz. Yoksa başka neyin gitmesini isteyebiliriz ki?
Asla hiçbir
mümkün
şeyin.
Mümkün değil.
Doğru söyledin. Ha. Boş bulundum ben bir an.
Sen öyle boş bulunuyorsun arada.
Arada geliyor bana. Ay, şimdi uyandım sen söyleyince. Onları tıpış tıpış milletin iradesiyle göndereceğiz diyor. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekiyor
ve
sanırım.
Ve TÜRKOVAK aşısı tabii ki.
Tabii ki.
O da çünkü iradeye bağlı. Yani
tabii.
Aşı olma iradesini gösterip bir de TÜRKOVAK aşısını olma iradesini,
çifte irade.
Aynen, çifte iradeyi gösterdiğin zaman plasebo etkisi, zaten korunuyorsun gibi hissedince korunmuş oluyorsun. Kılıçdaroğlu asıl bu hafta bombası 28 Şubat'ın yıl dönümünde 28 başörtülü kadın ile bir araya gelecek olması bence.
Evet.
Herhalde altılı masa toplantısı kısa sürecek. Çünkü öyle bir planı vardı geçen hafta biliyorsun. Evet. Haberini yapmıştık. 28 Şubat'ta hem de bildiri yayınlayacaklardı. Herhalde oradan arta kalan zamanda da 28 başörtülü hanımla bir araya gelecekmiş.
Bir helalleşme çağrısı yapmıştı biliyorsun geçtiğimiz dönemde. O helalleşmenin bir parçası olarak 28 Şubat'ın izlerini telafi etmek adına 28 başörtülüyle bir araya geleceğim demiş.
Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na mı kaldı acaba 28 Şubat'ın izlerini silmek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne gibi bir şeyi var ki burada? Dahli var ki 28 Şubat sürecindeki bu konuyla ilgili gidip özür diliyor. CHP'nin 28 Şubat'la ilgili hiçbir dahli yok. 28 Şubat eski Türkiye'nin alışkanlıklarından olan Milli Güvenlik Konseyi toplantısında askerler ve bürokratlar tarafından alınmış tavsiye kararlarıydı. İyiydi, kötüydü, muhtıraydı, oydu buydu tartışma konusudur. Bu konuda fikir beyan etmiyoruz. Şunu söylüyorum, yani ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla ilgili bir sorumluluğu ve şeyi var, dahli var yani 28 Şubat'la ilgili en azından. Tamam, başörtü yasaklarıyla ilgili bunu söyleyebilir. Okey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem tutumu doğru değil de bu konuda evet özür dileyebilir, helalleşebilir ama 28 Şubat'ın Hayat'ın bir muhatabı değil, tarafı değil yani Kemal Kılıçdaroğlu veya genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi.
Ben şöyle düşünerek hareket ettiğini düşünüyorum. Kendisini Türkiye Cumhuriyeti olarak görüp geçmişte hükümetler nedeniyle yaşadığınız her şeyi ben yeni hükümet olarak telafi edeceğim, hepsiyle helalleşeceğim gibi bir misyon edinmiş. Ama kendisi keşke bunu seçildikten sonra yapsaydı. Seçilebilirse tabii.
Tabii. Sayın Uzun ve sert Cumhurbaşkanımızın karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç şansının olduğunu düşünmüyorum ben de senin gibi.
Yani eğer...
Kimsenin şansının olduğunu düşünmüyorum bu arada.
Sayın Cumhurbaşkanımız yerine...
Mümkün değil.
Mümkün değil.
Mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımız dünyanın neresinde devlet başkanlığına adaylığını koysa kazanacak bir birey.
Kesinlikle.
Gitsin Rusya'da da devlet başkanı olur. Amerika'da da devlet başkanı olur. Polonya'da da devlet başkanı olur. Macaristan'da da devlet başkanı olur. Çin'de de devlet başkanı olur. Kuzey Kore'de de devlet başkanı olur. Kendisi çok dünyanın dört bir yanında geçerliliği olan bir yönetim tarzı sergileyen dünya lideridir. Kemal Kılıçdaroğlu kim ki onun yanında?
Hiç esamesi bile okunamaz açıkçası.
Namümkün.
Ayrıca helalleşilecekse de Sayın Cumhurbaşkanımız helalleşir gerektiği zaman gereken insanlarla.
Zaten ki bu hatları tanıyan birisi olarak o 28 başörtülü hanımefendinin Sayın Cumhurbaşkanımızdan helallik istemesi gerekir diye düşünüyorum ben.
Doğru. Borçlu çıktılar.
Öyle devletle iş yaparsan öyle oluyor hayatım.
Borçlu çıktılar biliyorsun.
Ya işin şakası bir yana tabii ki yani hani biz de başörtü yasaklarına hiçbir zaman... Ben küçücük çocuktum yani anlam veremiyordum. Abi niye istedikleri giyinsin işte insanlar niye karışıyorsunuz falan diye bayağı sinirleniyordum. O yüzden hani bu işin şakası bir yana ya Kemal Kılıçdaroğlu da kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor diyelim yani.
Diyelim. Yani iyi gelecekse insanlara yapsın diyelim.
Canım benim ya. Polyan küçük Polyan gerçi sen...
Ben değil mi?
Sen.
Ben de Kemal Bey'den bahsediyorsun sana.
Yok. Sen deri değiştirmişiz biz ikimiz de bu hafta. Ben savaş var diye siyahlara büyümüşüm. Sen pembe olmuşsun niyeyse yani. Kemal Bey gibi öyle bir pembe bir gözlükten görüyorsun bir dünyayı gözlük. Ve geleceği.
Bu hafta biliyorsun çok sevdiğimiz Nevşin Mengü Faruk Bildirici'nin gazabına uğradı.
Faruk Bildirici gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube yayınında ve Instagram hesabında bir ürünün reklamını yapmasını eleştirerek...
Nevşin Mengü örtülü reklam yerine artık işbirliği etiketi de ekleyerek açıkça reklam yapmaya başlamış.
İfadelerini kullanmasında Mengü'den yanıt geldi. Nevşin Mengü...
Ben mecrayım. Bunu Faruk Beylerin jenerasyonu anlayamıyor. Onlar için çok zor. Ben de merkez medyadan geldiğim için merkez medyanın dağılmasıyla beraber tüm imtiyazlarını, güç aldıkları şeyi kaybettiler. Kardeşim ben burada imtiyazla bir frekans falan almış değilim. YouTube'da insanların istiyorsa tıklayıp izledikleri bir YouTube kanalım var. İsterseniz izlersiniz, istemezseniz izlemezsiniz. Kameraman kurgucu arkadaşlara bedava mı çalışın diyelim.
İfadelerini kullandı. Bunun üzerine Cüneyt Özdemir'den de Nevşin Mengü'ye destek geldi. Artık yeni nesil gazetecilik, yeni nesil mecra ve habercilik anlayışı bu. Hani biz bu ürünlerin tanıtımını kendi sosyal medyalarımızda yapıyoruz. Haber olarak vermiyoruz. Haber niteliği taşıyarak vermiyoruz. Hani böyle verilmesi evet yanlıştır ama bunu yapmıyoruz. Açıkça reklam olduğu belli bir şekilde yapıyoruz. O yüzden yapılmasında bir sakınca yoktur.
Dedik kaldı ki yoktur da zaten bu arada yani.
Yani Türkiye'nin bir numaralı trollü Cüneyt Özdemir bunu söylediyse zaten aksini söylemek de çok doğru
mümkün değildir.
Tabii.
Bence Nevşin'i aradan çıkarıp Cüneyt'le kavga etmeye devam edebilir Faruk Bey.
Nevşin Mengü çok şey ama böyle seviyorum onunla böyle Seda Sayan gibi.
Evet.
Kardeşim
evet,
falan.
Evet. Evet değil mi?
Evet.
Bir böyle şeyi var.
O böyle arkada kızıl saçlı kızıl altı böyle bizi kafasına geçirecek bir hali var yani.
Arada mı diliyor yedin izleyenleri ben ona çok gülüyorum.
Evet.
Çok gülüyorum.
Yorum yapanları falan. Nevşin'e de buradan
öpücükler olsun.
Öpücükler.
Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Oley!
Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet!
Cumhurbaşkanımız bu haftayı yurt dışı seyahatlerinde geçirdiği için Afrika'daydı biliyorsun. Çok konuşamadı. Konuştuklarını da zaten savaş kısmında söyledi.
Özel olarak buraya ayırabileceğimiz bir açıklama bulamadık.
Sayın Erdoğan bu hafta üzgündü.
Aynen öyle. Afrika'da seyahatlerde bulundu. Önemli işbirlikleri, açıklamalar, işte aşı dağıttı, hediye etti falan. Çok böyle çocukların başlarını okşadı oraya, sevgi,
futbol oynamış,
mutluluk ve huzur götürdü.
Evet. Ülkemizdeki fazla huzuru, mutluluğu biraz da dedi oralara götüreyim.
Oranın insanları da tatsınlar bu ülkenin huzurunu, mutluluğunu dedi. Sağ olsun kendisi.
Paylaşımcı.
Onun dışında da bütün açıklamaları Rusya ve Ukrayna ilişkileri üzerineydi.
Onları da zaten programımızın başında söyledik.
Bu haftalık bizden bu kadar diyelim ve sizleri de çok çok öpelim.
Toparlayıp gidelim.
Aynen öyle. Haftaya görüşürüz.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.